Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, bir yandan da hazırlık yaparken yakalandım ama olsun. Sonuçta bu bir canlı yayın. Ne olduğunu, ne bittiğini zaten sizler de görüyorsunuz en sonunda. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz. Ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan uzak kalarak, onlardan kurtulmaya çalışarak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde buraya geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pari Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Bugün biraz kamu güvenliği konuşalım. Ama sadece kamu güvenliği değil, yani can ve mal güvenliğimiz değil hepimizin, bütün yurttaşların. Aslında tuhaf bir adalet anlayışını konuşacağız. Çünkü aslında dün akşam hayata bambaşka yerden bakmamızı gerektiren, belki biraz daha gülerek, kıkırdayarak yapabileceğimiz bir yayını gecenin bir saatinde benim gördüğüm bir video hepimiz adına bozdu, bozmak zorunda, bozulmalı, hepimizin duygu dünyası değişmeli, hepimiz çok üzülmeliyiz, yaşananı düşünmeliyiz çünkü. Bunlar olunca üzerine bir de Adana Valiliğinden 2010 yılından beri yapılan ama o günden bugüne, ilk adı işte Kebap ve Rakı Festivali'ydi. Sonradan rakı ismine taktıkları için değişti 2015 yılında Kebap ve Çalgan Festivali. Onun bir kez daha yasaklandığını resmi olarak gördüğümüzde ama şunu da düşündüğümüzde, ya sen yasaklarsan yasakla kardeşim, insanların kebap yemesini mi engelleyeceksin? Şalgam mı yasaklanacak? Elinde kırmızı sıvıyla gezmek midir Adana sınırları içinde yasak olan? Bu anlayıştan çıkarak kamu güvenliğini, hepimizin güvenliğini konuşalım istiyorum. Lütfen Periskop izleyiciler aşağıdaki 3 noktaya dokunarak yayını paylaşsın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapacağım ki diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsunlar. Hep birlikte oturup konuşalım. Çünkü bugün konuşacağımız konu hayatımızı ilgilendiriyor. Burada hep bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama bugün gerçekten bu tuhaf anlayışı hepimiz oturup konuşmak zorundayız. Mecburuz, başka çaremiz yok. Çünkü hayatımız giderek daha da yoksullaşıyor, giderek daha da abuklaşıyor. Hikaye şu, dün akşam aslında Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda Erdoğan'ın Nobel ödülüyle, Nobel Barış ödülüyle ilgili, Nobel Edebiyat ödülüyle ilgili, Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili yazdığı, söylediği sözlerin ardından, hani o tuhaf yapının Türkiye'de tek bir kişiye bağlanmış koskoca bir ülkenin ne kadar saçma bir şey olduğunu konuşmaya çalışırken, gece saatlerinde Çorlu tren katliamının ardından küçücük torununu yitiren bir dedenin sözleriyle hepimizin, bütün duygu dünyasının yerle eksan olduğunu gördük. Öyle olmalı. Eğer olmadıysa lütfen suçu kendinizde arayın. Kendinize deyin ki ben neden bu kadar katılaştım, neden bakamıyorum hayata artık? Ya yaşadıklarım beni iyice körleştirdi, bakamıyorum, göremiyorum baktıklarımı da. Ya da bende bir tuhaflık var. Gerçekten bunu düşünün, hep beraber düşünmek zorundayız. Size sözlerinin tamamını okuyayım. Çünkü dün Çorlu tren katliamına ilişkin o duruşmada tekrar duruşma tarihinin ertelendiğini gördükten sonra insanların haklı isyanları üzerine konuşulurken Oğuz Arda Sel'in küçücük bir çocuğun annesinin, Mısra Hanım'ın, Mısra Sel'in zaten paylaşımlarından biliyorsunuz, ben çocuğumu kaybettim, hiç kimse bunun ardından 3-4 tane sıradan görevlinin suçlu olduğu dışında tek bir cümle etmiyor. Ulaştırma Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın Genel Müdürü beni sosyal medya üzerinden yasaklamak dışında bir adım atamıyor diye bağırırken bu kez Oğuz Arda'nın dedesi çıktı ortaya. Lütfen sözleri dikkatli dinleyin. Lütfen şimdi söyleyeceklerimi dikkatli dinleyin. Evet, göğsünüze bir öküz oturacak sabahın bu saatinde. Evet, günün bundan sonrası hiçbiriniz için iyi geçmeyecek ama öyle olmak zorunda. Bunu düşünmek zorundayız. Çünkü buradaki sözler boşa söylenmiş, tuhaf, izleyici toplamak için, sosyal medyadan insanlar daha fazla gelsinler, beni daha fazla takip etsinler diye söylenen o duyarkas cümlelerden bir tanesi değil. Bakın, dedi ki, istedim ki tamamını, herkesle birlikte burada tamamını konuşalım. Çünkü çok uzun bir söylem değil bu. Ama çok etkili, çok ağır sözler. Diyor ki, 9 yaşında bir çocuğun İkiye bölünmüş halini görsünler, ondan sonra karar versinler. Biz yaşamıyoruz. Nerede adalet? Orta sahadan top çevirdiler. İstanbul'dan geliyoruz, aynı şeyler tekrarlanıyor. Hadi güle güle. Diyoruz ki bilir kişiler, bilen kişiler olsun. Bilirkişiler kimin elinde? Rektörün. Rektör kimin elinde? Siyasilerin. Bilirkişilere ne oldu? Kimse bu davaya bakmak istemiyor. Bu neyin davası? 25 kişi öldü. Bu neyin davası? Bu ülkede adalet mekanizması işlemiyor. İnsanlar adalet diyor, insanlar ölüyor. Kimse bakmıyor. Herkes önüne bakıyor, işine bakıyor. Türk halkının itibarı ne olacak beyler? İnsanlar ölüyor. Cumhurbaşkanım, torununu kucağına alıp seviyorsun. Benim torunum iki parçaydı. Çuval gibi diktiler. Beni alın zindana atın. Çekin şu pis ellerinizi adaletin üstünde. Bu sözlerin altına imza atmayacak kişi var mı aranızda? Çok ciddi soruyorum bu soruyu. Bu sözlerin altına imza atmayacak kimse var mı? Son iki satırı özellikle söyleyerek soruyorum. Altına imza atamayacak, korkusunu sadece o son iki satırda geçen Cumhurbaşkanım ifadesi yüzünden kalbinin derinliklerine gömebilecek kadar insanlıktan çıkmış biri var mı içinizde? Olmamalı. Eğer varsa yanlış yayını izliyorsunuz. Yanlış şeyleri dinliyorsunuz. Hakikaten mutsuz olacaksınız. İzlemeyin bu yayını. Gidin başka şeyler izleyin. Bu saatte çok güzel, çok eğlenceli işler var. Türkiye farklı farklı şeylerle eğleniyor. Diyeceksiniz ki bunun şalgamla ne alakası var? Şalgamdan ve kebaptan kamu güvenliğine tehdit çıkartabilen insanlar bu dedenin sözlerinden adalete çıkacak bir yol bulamıyorlar Türkiye'de. Bulmak istemiyorlar. Adı adınca söyleyelim. Bulmak istemiyorlar. Bu konuyla ilgili olarak 4 görevli dışında hiç kimse yargılanmıyor Türkiye'de. Bu konunun sorumluluğu kimsede yok. Oysa o menfezlerin kontrolünün yapılmadığı, menfezlerle ilgili çalışmaların tamamlanmamasına rağmen o seferlerin devam ettiği konusunda raporlar var, görüntüler var. Televizyonlarda, koskoca haber televizyonlarında kaybedilmiş, yok edilmiş görüntüler var bu ülkede. Ve bu ülkenin adalet duygusu sağırlaştı. Niye biliyor musunuz? Çünkü ülke diye bir şey yok artık ortada. Ülke diye bir şey yok. Adıyla söyleyin. Artık bir kişi var, şahsım var, şahsım. Dün o toplantıda belki bugün uzun uzun güleriz diye WhatsApp grupları hayatımda ilk kez bir işe yaradı benim. Oralardan hepinizin telefonuna gün içinde 85 tane video, 95 tane fotoğraf geliyordur eminim. Kafanız şişiyordur. Bazı grupları sessize alıyorsunuzdur muhtemelen. Ben hayatımda dün ilk kez gerçekten katıla katıla oradan gelen bir görüntüye güldüm. Tek bir kare, kimin yaptığını bilmiyorum ama çok da önemli değil. NATO zirvesinde yapılan, NATO zirvesinin aslında dışında ama içinde yapıldığı döneme denk getirilerek gerçekleştirilen bir zirve. İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye arasındaki zirveyi anlatırken bu ülkeyi tek başına yöneten kişi tam da kafasının derinliklerindeki şeyi söyledi. Biliyorsunuz bir zirve yaptık dedi. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım. Şahsınız yok Sayın Cumhurbaşkanı. Şahsınız yok. Koskoca bir ülke var. İşinize geldiği zaman tekrarlamaktan mutluluk duyduğunuz 82 milyon insan var bu ülkede. Ve 82 milyon insanın 82 milyonu da size oy vermedi. 82 milyon insanın 82 milyonu da sizi sevmek zorunda değil. Bunu siz de söylemiştiniz daha önce. Siyasetinizi desteklemek zorunda değil hiç kimse. Üstelik yanlış siyasetinizi desteklemek bana göre yanlışların da en büyüğü. Ben sevmiyorum şahsınızı. Gerçekten size hiç oy vermedim. Bundan sonra da vermeyeceğim. Ben bir gazeteciyim. Benim işim gördüğümü, doğruyu halkın çıkarı için halka aktarmak. Ama aktarmak, aktarmak ne olduysa onu anlatabilmek. Oysa siz istiyorsunuz ki sizin oluşturduğunuz düzen içinde Türkiye sadece sizin istediğiniz gibi düşünsün. Aksi yok ki. Gelin şalgamından kebabına, adalet duygusunun gerçekleştiği her alanda tartışalım bunu. Ve koskoca bir ülke sizin gibi düşünmedi diye insanlardan uzaklaşıyorsunuz giderek. Etrafınızda sizi uyaracak bir tane insan kalmadı. Şakşakçılarınız var artık sadece yanınızda. Başka hiç kimse yok. Ne yaparsanız, yanlış bile söyleseniz devreye girerek saçma sapan düzeltmeler yapıyorlar. Örnek, dün söylediğiniz, hani o Nobel'de Nobel Edebiyat Ödülü üzerine Peter Handke'ye verildikten sonra söylediğiniz sözler var ya, biliyor musunuz? Dün sabah ben onları söyledim burada. Dedim ki insanlar sadece Müslüman oldukları için öldürüldü Srebrenica'da. Sadece bunun için yok edildi. Dünyanın gözünün önünde, Birleşmiş Milletler'in emriyle ve kararıyla öldürüldü. Ben sizin dindar olarak adlandırdığınız insanlardan biri değilim. Olmayacağım da. Gerçekten. Siz öyle yaşayabilirsiniz. Sizin hayatınız öyle olabilir. Sizin sevdikleriniz de öyle yaşayabilir. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama ben ve benim gibilere de saygı duymak zorunda olan sizsiniz. Duymuyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Dün bunu bile anlatırken yanlış, saçma sapan bir cümle kurdunuz. Dediniz ki biliyorsunuz daha önce de bizden bir teröriste verdiler o ödülü. Türkiye'de Nobel ödülü kazanmış iki insan var. Keşke daha fazla olsa. Dün sabah söylediğim gibi hani ben demiştim ya dün Orhan Pamuk'un yerinde olsam ben yapmaz, yapamaz ama belki şimdi ortam oluştuktan sonra bu gazla yeni bir mağduriyet yaratmak için kaçırmaz çünkü böyle fırsatları. Belki yapabilir ama ben bu ödülün iade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir daha da Nobel'le ilgili yapısı ve sistemi mesela içine bir madde konulmadıktan sonra ödül yönetmeliğinin. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlara yazdıklarıyla, çizdikleriyle, çektiği filmlerle, bilimsel çalışmalarıyla destek verenlere bu ödül verilmez ifadesi konulmadan Nobel'le ilgili hiçbir çalışma yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Açık yüreklilikle de söyledim ve biliyor musunuz ben sizin sevdiklerinizden değilim. Ben de sizi sevmiyorum. Çünkü bu yaptığınız ayrımcılık yüzünden toplum karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı. Ve siz bu abuk cümleyi kurduktan sonra, bu saçma cümleyi kurduktan sonra sizin adınıza bütün kainata iletişim başkanı olarak atanmış olan, öyle anlatıyor çünkü kendini, ben iletişim başkanıyım diyor. Önünde başka bir ünvan yok. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı, adı ne olursa olsun hiçbiri yok. Bir iletişim başkanlığı tutturulmuş, dedi ki orada kastedilen insan Orhan Pamuk değildir. Kimdir o zaman, Aziz Sancar mı? O da olamaz çünkü konuşmanızın içinde ondan bahsettiniz ve ondan gurur duyduğunuzu söylediniz. O zaman kimle ilgili kuruyorsunuz bu cümleyi? Kalıbımı basarak söylüyorum, aklınızdan geçen bu iki isim de değilsin. Ama siz Nobel Edebiyat Ödülü'yle ya da Nobel Barış Ödülü'yle başka ödül statülerini karıştırıyorsunuz. Olabilir, insanlık hali. Ama asıl olan ve benim canımı sıkan ne biliyor musunuz? Israrla bu fikrinizin üzerinde durmanız. Yanlış olduğunu bile bile yapmanız mı? Çünkü sizin orada anlatmaya çalıştığınız sadece size oy veren insanların gönlünü hoş tutmak. Oysa koskoca bir ülkenin cumhurbaşkanısınız siz. Ve sevseniz de sevmeseniz de, sevsek de sevmesek de ki ben sevmediğimi söylüyorum. 12 Eylül faşist düzeninin oluşturduğu bir anayasaya tabiyiz hepimiz. Ve bizde yetkisini, kaynağını anayasadan almamış hiçbir yasa uygulanamaz. Yani bütün yasaların gerçek anlamıyla anasıdır o yasa. O yasanın içinde 104. maddesinde sizin toplumun bütün kurum ve kuruluşlarıyla etkili ve uyumlu çalışmasını gözetmek görevine sahip olduğunuz yazıyor. Görev diyorum, rica etmiyor anayasa sizden. Ama yapmıyorsunuz siz bunu. Bugüne kadar 80 ayrı ifadeyle birlikte toplumu ayrıştırdınız. Bunu ben söylemiyorum. Size sağ elinizin baş parmağı kadar yakın yazarlardan biri Abdülkadir Selvi bu yılın başında yazdı. İstanbul'da, özellikle İstanbul'da sıkıntıya gireceğini onun da gördüğü ama Türkiye genelinde büyük bir mağlubiyetle yenilerek çıktığınız yerel seçimlerden önce dedi ki Tayyip Erdoğan bugüne kadar izlediği kutuplaştırma siyasetinden vazgeçecek. Bugüne kadar izlediği hep aynı şeyi yaptınız. Hep. Kutuplaştırdınız. Siyaseten bir çıkar sağlamaya çalıştınız onun içinden. Ama şimdi gelip tıkandığınız noktada biliyorsunuz ki artık bu siyasette sizinle birlikte bugüne kadar çalışmış, bugüne kadar yanınızda durmuş insanlar birer birer ayrılıyor ve onlar toplumun karşısına o gün yaptıkları yanlıştı diye çıkıyor. Yaptıklarımız değil, yaptıkları. Biliyor musunuz? Hepsi sizin üzerinize bırakılacak. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki sizden talimat almadan hiç kimsenin bir şey yapma şansı yok partinizde. Siz partinizin en güçlü liderisiniz, kurucusunuz. Doğru, hepsi yerden göğe kadar doğru. Bu partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir tane iradesi var. Sizsiniz, haklısınız. Böyle bir sistem oluşturdunuz. İnsanlar oy verdi, yerden göğe kadar haklısınız. Çünkü demokrasi tam da böyle bir şey. Siz o demokratik düzen içinde insanlara bunu söylediniz ve insanlar oy aldı. Üstelik bir kere, üç kere, beş kere de değil. Defalarca seçimlere girdiniz, kazandınız. Hakkınızdır. Referandumlara girdiniz, kazandınız, söylediğiniz oldu. Ama 18 senenin sonunda baktığınız zaman bu toplumun yarısı sizi desteklemiyorsa düşünmek zorunda olan ben değilim, sizsiniz. Niye bu insanlar desteklemiyor? Ve biliyor musunuz, adım kadar eminim bu soruyu hiçbir şekilde düşünmüyorsunuz. Hiçbir şekilde. Size sadece Cumhurbaşkanlığı, başkanlık adına ne derseniz deyin. Bu uyduruk sistemin içinde sadece tek adam yetkinizi destekleyebilecek kadar %50 artı birlik bir çoğunluk yetiyor. Kalanına ihtiyacınız yok. Hiç peşinde de değilsiniz. Hatta o %50 artı biri sağlayabilmek için toplumun öbür kesimini daha da ayrıştırmayı sonuna kadar göze alıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ama tuhaf bir şekilde Oy oranınız düştüğü zaman tam karşınızda duran insanlara iyi davranmaya başlıyorsunuz. Ve bu hiç etki yaratmıyor artık. Gerçekten insanlar biliyor. Sizin elinizle oluşturulan dandik medya düzeninde çarşaf çarşaf haberler yapılıyor mesela. Televizyon ekranlarına görüntüler, videolar sokuşturuluyor. Oralarda deniyor ki daha bu sabah bir kez daha izledim. Ben yanlış mı gördüm acaba? Yok ya, bu kadar da abukluk olmaz diyerek. Fransa'da polislerin göstericilere karşı aşırı şiddet uyguladığından söz ediyor insanlar. 2000'den fazla insanın gezi sırasında gözleri atılan fişeklerle çıkartıldı. 2000'den fazla insanın. Ölenler var. Ama biz o gün bile polis aşırı güç kullanıyor dediğimiz zaman siz aynı şekilde dediniz ki hayır. Türkiye Fransa değil ki. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu yerde haritanızda, sizin haritanızda şahsım yazıyor orada. Ama İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yeri farklı. Görebiliyoruz onları. Bir İngiliz'in, bir Alman'ın, bir Fransız'ın sahip olduğu adalet duygusu, onun için gerçekten kollayıcı, kucaklayıcı olmak zorunda olan devlet yönetimi Türkiye'de niye yok? Bu soruyu sormayalım mı biz? Demokratik düzen bu soruyu sormamızı da mı engellesin? İsteseniz de yapamazsınız ki. Adana'da 2010 yılından beri düzenlenen, 2015'ten beri resmi olarak her yıl yasaklanan ama her senede kutlanan çok basit bir yeme içme festivalinden rahatsız oluyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Adana yapmış bunu, Adana Valiliğinin kararı. Değil, Adana Valisi sizden aldığı yetkiyle yapıyor onu. Çünkü çok iyi biliyor ki ne olursa olsun son dönemde, mesela geçen sene kutlamalarda katılanların sayısının 20 bini geçtiği söyleniyor. Aynı anda yemek yiyen insanların. Oradan rahatsız olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Niye? Size ne zararı var o insanların? Mesela her şeyi bırakın, Adanalı esnafa hiç sordunuz mu bunu? Büyük Saat'in çevresinde, kazancıların orada yapılır o festival. Görseniz keşke bir kere denk gelseniz. İnsanların orada oturup birlikte yemek yemesi, eğlenmesi hiç kötü bir şey değildir. Gerçekten. Ama oranın esnafı yılda sadece 2 gün iş yapabiliyor. Onlar da para kazanıyor. Sadece para kazanmak değil burada sorun olan. Birlikte eğlenebilmek, birlikte bir şey yapmak, sokağa çıkabilmek, sokakta yemek yiyebilmek. Neden rahatsız olursunuz bundan? Daha da acısı, daha da ağır sorusu, bundan rahatsız olan şahsınız ve şahsınızda sizinle birlikte hareket eden insanlar neden Oğuz Arda Sel'in dedesinin sözlerinden hiç rahatsız olmazlar? Benim torunumu bir çuval gibi iki parça halinde dikip bana verdiler diye sesleniyor. Bu söz kaldırılabilecek bir söz müdür? Mesela bunu duyduktan sonra insanlar çocuklarına, torunlarına aynı ruhla sarılabilirler mi? Bence sarılamamalılar. Eğer bunu yapabiliyorlarsa insanlıklarında bir eksik var demektir çünkü. Bu insanlar uzunca bir müddettir, 1,5 senedir sadece bir dert anlatmaya çalışıyorlar. Burada bir hata var, bir kusur var ve devlet eliyle saklanıyor bu diyerek. Üstüne üstlük bundan sonra başka kazalar da yaşandı tren yollarında. Onlarda da aynı şey yapıldı. Dandik bir sinyalizasyon görevlisi mesela açığa alındı. Onunla ilgili soruşturma yapıldı. Başka? Başka hiçbir şey olmadı. Olmadı. Çünkü siz burada atılacak her adımı şahsınıza yönelik bir hareket olarak algılıyorsunuz. Dünya alem biliyor bunu. Oysa sizin atamasına öncülük ettiğiniz, sizden onay verilmese hayatta o görevleri göremeyecek insanlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü bu işin sorumlusudur. Ulaştırma Bakanı, siyaseten sizin var ettiğiniz bir insan bu işin sorumlusudur. Neden onlarla ilgili hiçbir adım atmadınız? Neden? Kamuoyu oluştuğunda size oy olarak geri dönülebilecek olaylarda bir şeyler yaparken neden burada hiçbir adım atmıyorsunuz? Bakın insanlar hala aynı şeyi anlatıyorlar. 25 insan öldü burada ya. 25 insan, çocuklar, kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar. 340 insan yaralandı. 340. Ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Hiçbir şey. 4 görevli sadece yargılanıyor. Çünkü siz burada atılacak bütün adımları şahsınıza karşı bir hareket olarak görüyorsunuz. Değil. Adalet böyle bir şey değil. Kaldı ki adaletin uygulandığı demokratik sistemlerde cumhurbaşkanları da dahil hiç kimse adaletin tavrından münezzeh falan değildir. Gerekirse sizin de sıkça kullandığınız cümlelerdeki gibi nereye kadar giderse gitsin diye uygulanır çünkü adalet. Bunun için yargıçlar bağımsızdır. Bizde de hukukun bağımsız olduğu söylenir. Ama biz atılan adımlardan böyle bir şey görmüyoruz. Ve bir de gözümüzün içine bakarak diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı, torununu kucağına alıp seviyorsun. Benim torunum iki parçaydı, çuval gibi diktiler. Beni alın, zindana atın diye başlayan cümlenin gerekçesi nedir Allah aşkına? Çünkü çok iyi biliyor ki buradaki en ufak bir eleştiriye dahi tahammülünüz yok. Bu kadar acı yaşamış bir insana tahammülünüz yok. Sizin için acı eşiği falan yok. Size karşı olanlar, yanınızda olanlar var sadece. Bu doğru değil. İnsanlar size oy verebilir, hakkınızdır. Siz bir siyasi görüşle ortaya çıkıp destek istiyorsunuz insanlardan. Benim politikam bu diyorsunuz. Hatta daha ötesi, bugüne kadar bakın ben böyle yaşadım, böyle şeyler yaptım, bir seçime daha giriyorum. Bana oy vermek ister misiniz diye çıkıyorsunuz. Demokrasi budur zaten. Evet, insanlar size oy verir, verebilir. Onların haklarıdır. Bu yayının yapılma gerekçesi budur. 4 yıldır her yayında söylediğim şey, hepimizin birer tane oyu var. Ve her birimizin oyu en az diğerininki kadar muteberdir. İstediği partiye oy veren insanlar anayasal güvence altındadır. Hiç kimse kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Bizim 12 Eylül faşizminin bile oluşturduğu anayasa metninde yazar bu. Ama siz toplumun %50'si bana yeter, kalanını istemiyorum diye davranırsanız aynı anayasanın 104. maddesini ne yapacağız biz? Bu toplumun işleyişi sadece şahsınızla alakalı bir şey midir? Sizin şahsınız süregelen bir şey değildir ki. Sizden sonrasını ne yapacak insanlar? Şahsınıza bakarak, şahsı olsaydı, şahsı düşünseydi şunu yapardı diyerek mi hareket edeceğiz? O zaman demokrasi ne işe yarıyor? Biz artık adalet duygusunun tamamen sarsıldığı bir düzen içinde yaşıyoruz. Ve farkında mısınız Sayın Cumhurbaşkanı? Sizin içinizden çıkmış, birlikte yol yürüdüğünüz insanlar sizi eleştirmeye başladı artık. En azından bunu görebilirsiniz diye düşünüyorum. Görecek misiniz? Zannetmiyorum. Umursayacak mısınız? Hiç ihtimal vermiyorum. Ama bu gerçekliği değiştiremeyeceksiniz. İktidarınızın sonuna geliniyor. Anlıyorum. Görünüyor zaten bu. Çok net bir şekilde görünüyor hem de. Belki son anda şapkadan bir kuş çıkartacaksınız. Tavşan çıkartacaksınız. Belki şapkadan at çıkacak. Bilmiyorum. Ama siyaseten hamlelerinizi elbette yapacaksınız da karşınızdaki insanlar artık özellikle sizin tavrınızdan rahatsız olduğu için siyaseten bir yerlere konumlanıyorlar. Görmüyor musunuz? Bunu görmüyor, bilmiyor olamazsınız. Etrafınızı saran yalaka çemberi bunu size anlatmıyor olabilir ama insanların davranışlarından bunu anlıyor olmanız lazım. Katıldığınız toplantılarda siz oradaki siyasi parti liderleriyle kapalı kapılar ardında söylediklerinizi uçağınızla beraberinizde gezdirdiğiniz uslu hanımlara, uslu beylere istediğiniz gibi anlatabilirsiniz. Hiç sorun değil. Onlar da tam sizin istediğiniz gibi yazabilirler. Büyük kahramanlık hikayeleri aktarabilirler topluma. Ama bu toplum artık yemiyor bunu. Siz Fransa'nın devlet başkanı ile ilgili başını öne eğdi, ben ona laf söyledikten sonra ağzını bile açamadı diyebildiğinde sadece bakın adını bile yazmaktan aciz 616 maden yazabilen bir tip ancak size inanıyor. Ama farkında mısınız? Onların gerçek isimleri yok. Olamıyor. Çünkü onlar da artık utanıyor bu yaşananlardan. Türkiye'de Oğuz Arda Sel'in dedesinin sözleri hepimizin bugün için yol haritası olmalı. Bir insan bu kadar büyük acı yaşarken, bu kadar önemli sözler söylerken, yüreği yırtılırken konuşma halindeyken, neden cümlesinin sonunu beni alın zindana atın diye bitirir? Hiç düşündünüz mü bunu? Etrafınızdaki insanlar düşündü mü? Kainat iletişim başkanınızın aklından geçti mi bu cümle niye böyle bitiyor diye? Tam da yaşadığımız adaletsizlik duygusudur o insanın sesine yansıyan. Sözünden dökülen şey tam da odur. Beni alın zindana atın sözü, sizin eleştiriden hoşlanmadığınızı bilen, yaşadığı büyük acıya rağmen hala aklından bunu çıkartamayan insanların acısıdır. En çok sizin acısı olmalı, sizin acınız olmalı. Ama olmuyor. Etrafınızdaki insanların da acısı olmuyor. Düşünmüyorsunuz çünkü. Bu insanlar bu kadar büyük acının içindeyken bile neden bu cümleyi kurmak zorunda hissediyorlar kendilerini diye. Cümlesi çekin o pis ellerinizi adaletin üstünden derken sadece ölen Oğuz Arda Sel'in ardından konuşmuyor o insan. Bu ülkede küçücük bir kız çocuğunun öldürüldüğünü ispatlamaya çalışıyor. Koskoca bir ülke. Israrla direniliyor. Size çok yakın bir siyasetçiye bağlandığı iddiasıyla direniliyor üstelik. Rabia Naz Vatan'ın babası delil diye hastaneye atılmaya çalışılıyor. Adalet duygunuz hiç incinmiyor mu sizin? Oysa Bilkent Üniversitesi'nde kendinize örnek aldığınız insanları anlatırken Hazreti Muhammed'den başlayıp Hazreti Ali'ye kadar geliyorsunuz. Adalet duygusundan bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki hak, hukuk, adalet bizim için vazgeçilmezdir. İyi ama çok saçma bir düzen var. Hak, hukuk, adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a kadar 450 kilometre yol tepen ana muhalefet partisinin liderinin önüne gece konaklayacağı yere bok döktü. Sizden sadece destek alan insanlar. Siz karşı çıktığınız için kendilerinde büyük özgüven hisseden insanlar. Neden o gün söylemediniz bunları? Oradaki tek cümle oydu. Hak, hukuk, adalet. Hiçbir partizanlık yapılmadı. Hiç. Şahidiyim de onun için söylüyorum. Oraya katıldığım, yanında yürüdüğüm için söylüyorum bunu. Ben çok eleştiriyorum kendisini. Eleştirilecek çok yönü var çünkü. Uyguladığı politikaların pek çoğu çok yanlış. Ama eleştirmek başka bir şey. Madem hak, hukuk, adalet zemininde konuşuyorsunuz, neden destek olmuyorsunuz insanlara? Biz kebaptan ve şalgamdan kamu düzeninin bozulabileceğini düşünmesi istenen insanlar. Bunu düşünmüyoruz. İnsanlar bundan söz etmiyorlar. Biz hala hak, hukuk, adalet isteyen insanlara benim gözlerimle görüp şahitliğimle burada anlattığım gibi evlerinin camlarından yarı bellerine kadar sarkarak başları örtülüyken ağızlarından Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı düşürmeyen insanların ana avrat küfrettiğine, kadınların küfrettiğine şahit olmuş insanlar olarak soruyoruz. Ben bunun için soruyorum size. O insanlar bu gücü nereden alıyorlar? Oysa hepimizi uzlaştırması gereken, zemin olması gereken şey sadece ve sadece adalet duygusu. Kime ait olduğu önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı biliyor musunuz? Etrafınızda size bunu söyleyen kimse yok. Adaleti temsil eden, çok çok çok uzun yıllardır, hani ta Roma hukukundan isterseniz başlayın, İsterseniz bunu mitolojik felsefeye dayandırın, ama bugünün hani çoğu sizden milletvekilleri olan o 200 kişinin de kazanamadığı arabuluculuk sınavını düşünün mesela. Türkiye'de hukuk kavramı çok geriliyor. Ama ne yaparsanız yapın, hukuku bütün dünyada evrensel olarak temsil eden, hani bizde de adalet saraylarının önüne kocaman saraylar yaptık. Eskiden merdiven altında adalet dağıtılırdı. Şimdi gerçekten büyük yerler oluşturduk. Adalet mekanizması artık daha sağlıklı çalışacak dediğiniz o adalet sarayları var ya, onların önünde de heykeli var. O heykelin adı Temis'tir. Adalet tanrıçasıdır ve gözü bağlıdır onun. Niye biliyor musunuz? Elinde tuttuğu terazi ve kılıcı insanlara, kendisine yakın olana, tanıdığına tanımadığına ayrı uygulamasın diye. Ama Oğuz Arda Sel'in dedesinin söylediği sözlerden biz hepimiz bir kez daha görüyoruz ki bu ülkede adalet böyle oluşmuyor. Adalet böyle uygulanmıyor. Ve hepimiz bundan rahatsızız. Sizin etrafınızdaki o yalakalar ordusu hiçbir şey söylemiyor olabilir size ama sizin görmeniz lazım. Çünkü sevin sevmeyin, sevelim sevmeyelim, ben sevmiyorum ama uymak zorundayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 Eylül faşist darbesinin ardından oluşturduğu ve 1982 yılından beri 37 yıldır yürürlükte olan anayasası size toplumun uyumlu çalışmasını, uyumlu yaşamasını sağlamak görevi veriyor. Yapmak zorundasınız. Sadece zorundasınız, mecbursunuz siz. Rica etmiyor. Ve bunu yaparken insanlara ayrımcı davranamazsınız. Adana'da kebabın yanında şalgam içmek isteyen insana da aynı şekilde davranmak zorundasınız. Oğuz Arda Sel'in dedesinin sözlerini duymak zorundasınız. Ve onun cümlesini bitirirken kullandığı "beni zindana atın" sözünün gerekçesini düşünmek zorundasınız. Siz de, yanınızdaki insanlar da. Çünkü başka türlü bu ülkede siyaseten varlık şansınız yok. Emin olun, iktidarınızı kaybediyorsunuz. Bu zaten görünüyor. Dünyanın her yerinden görünüyor. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Birileri gelir, birileri gider. Ama demokratik yoldan, sandıkla, sadece ve sadece sandıkla. Biz burada 4 senedir, daha o pislik darbe girişimi gerçekleşmeden, çok daha öncesinden aynı şeyi konuşuyorduk. Buradaki ortaklık sebebimiz bu. Darbe gibi demokrasiye ara verecek her türlü, O saçma sapan girişimlerin kimden geldiğine bakmadan adalet tanrıçası Temiz gibi karşısında durabilmek. Ama Türkiye büyük bir adaletsizlik içinde yaşıyor artık. Toplumun her kesimini sarmış durumda adaletsizlik duygusu. Bu dedenin de ağzında aynı şey var. Adana'da hayatına sahip çıkmaya çalışan insanın da ağzında aynı şey var. Ve emin olun sizin partinizde de var. Sizin partinizin içinden çıkan yeni oluşumlarda da var. Ve siz kendi sözlerinizle, kendi eylemlerinizle, sonradan yanınızdaki insanların saçma sapan düzeltme çabalarına rağmen ayağa yere basmayan sözlerinizle farkında olduğunuzu gösteriyorsunuz zaten. Lütfen. Ama lütfen bu sesi duyun. 82 milyon insan gibi. Çünkü burada anlatılan şey hepimizin hayatı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizim siyasi görüşlerimiz çok farklı. O kadar farklı ki bazılarının yok siyasi görüşü. İnanmıyorlar siyasete. Ama bu ülkeye inanıyorlar. Çünkü hepimizi ortaklaştıran şey ne inançlarımız, inançsızlıklarımız, ne engellerimiz, engelsizliklerimiz, ne etnik kökenlerimiz, ne cinsel yönelimlerimiz. Koskoca bir vatan. Sadece bu ülke. Kimimiz ayaklarımızı bu ülkede yere basıyoruz. Kimimiz farklı gerekçelerle uzağındayız. Ama hepimiz Türkiye deyince burnunun direği sızlayan insanlarız. Hepimiz bir tane cumhuriyete inanıyoruz. 96 yıllık tek bir cumhuriyete. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi bizim hayatımızda yok. Hiç olmadı, hiç olmayacak. Gevşek değiliz biz. Bu cumhuriyetin içinde iyi yaşamak arzusunda, iddiasında ve kararındayız. Bunun için de birbirimizden korkmadan konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız. Hakaret etmeden, küfretmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşmazsak uzaklaşacağız ve o uzaklık ayrılığa gidecek. Direnmek mümkün mü? Mümkün. Biz bunun için yapıyoruz bu işi. Her sabah bunun için bir araya geliyoruz. Dünyanın dört bir yanında. Bu yayın sürsün kardeşim. Tamam, burada konuşulanları ben de destekliyorum. Siyaseten değil, konuşulan sözleri destekliyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler için. Alın, böyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Benim kanala yönlendirecek sizi. Orada bir abone ol tuşu göreceksiniz. Tıklayın onu. Korkmayın, para istemeyecek sizden. Bazıları bundan rahatsız oluyor. Olabilir, haklarıdır. Sadece bir mail adresi. Abone olduktan sonra bir de yanında küçük çan işareti göreceksiniz. Tıklayın onu da. O da yayınlar başlarken size haber gelecek anlamında. Sadece bu. Bu kadar mı? Değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir de mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edebilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra ben tekrar geleceğim buraya. Gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine geleceğim. O zaman gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.